Ayrım 2. Şahmat, Mario, Mazzanti. Sayfa 18. Grate Alfieri bir sigara yakarak kendini sırtüstü yatağa bıraktı. Yanında uzanan Montanari hala zevk buluklarının üstündeymiş gibiydi. ''Bu çok güzeldi Federico ama ben aslında senden canımı sıkan bir konuyla ilgili görüşmek için randevu istemiştim.'' Montanari umursamaz bir tavırla ona doğru döndü. ''Dinliyorum Greta, ne arzu edersin?''
''Biliyorsun zaten sana daha önce de bahsettiğim bir projeyle ilgili.''
''Bu hiç de ufak bir mesele değil.'' dedi Montanari kelimeleri geveleyerek. Greta Alfieri enerjik bir şekilde doğrularak yatakta oturdu.
''Hadi ama bu gerçek bir başarı olacak, düşün biraz. En çok televizyon izlenen akşam saatlerinde araştırmacı gazetecilik, konusu çözülmemiş ya da sonucu şaibeli suçlar.''
Montanari'nin ilgisi konudan çok Greta'nın göğüslerindeydi. Greta heyecanla anlatmaya devam etti.
''Stüdyo konukları, tanıklar, olayda yer alan kişiler ve tarafların avukatları olacak. Bir de Poirot.''
''Poirot mu?''
''Affedersin, ben onu böyle adlandırıyorum. Aslında bahsettiğim kişi Remo Gerets. Belçika polisi eski üst düzey yetkilisi. Ülkesinde neredeyse efsanevi denilebilecek bir karakter. Son derece karmaşık vakaları çözmüş. Maigre ve Poirot'un birleşimi olan bir kişi yani. Öyle bir karakter ki televizyon bunu asla atlamaz. Onu ilk geceden göklere çıkaracaklar. Delilleri inceleyecek, karanlık kalan ve daha derinlemesine üstüne düşülmesi gereken konuları ortaya çıkaracak. Şimdiden onu işin içindeki kişileri sorgularken görür gibiyim.''
''Sorgulamak mı? Stüdyoda mı?''
''Aynen öyle. Evlerinde programı izleyenlerin kendilerini canlı yayında gerçek bir soruşturmaya katılıyormuş gibi hissetmeleri gerek. İzleyiciler bulutların üstüne çıkacak ve adamımız en usta televizyoncuları bile zora sokacak kadar başarı elde edecek.''
''Ve doğal olarak sunucu sen olacaksın.'' Montanari o saatte ve içinde bulundukları durumda iş konuşmayı hiç istemiyordu. Ellerini uzatarak kadının göğüslerini okşadı. Greta Montanari'nin ellerini kararlı bir hareketle iterek cevapladı.
''Bu çok açık değil mi? Dinle beni, hem de çok pahalıya bile patlamayacak bir program. Sadece stüdyo konuklarının eline tutuşturulacak 3-5 kuruş ve daha önce basında yer almamış açıklamalar yapacak kişilere de iyi bir ödülle hallolacak her şey.''
Montanari alaycı bir şekilde gülümseyerek konuştu. ''Güzel ya da saçma bir fikir olmasının önemi yok.''
''Elbette'' diyerek karşılık verdi Greta, sinirli olduğunu belirtmek için her kelimeyi vurgulayarak devam etti. ''Zaten senin ilgi alanların başka ama masraflar konusuna geri dönecek olursak Gerets birinci sınıf seyahat veya tatille rahatlıkla ikna edilebilir.''
Montanari sonunda boyun eğerek konuyu tartışmak üzere yatakta doğruldu. ''Hım, çok da orijinal bir fikir olduğu söylenemez. Daha önce buna benzer programlar yapıldı.''
''Doğru kelimeyi kullandın. Benzer. O programları sunanlar hep araştırmaları yürütenlere ve devlet yetkililerine zarar vermekten korkan, suya sabuna dokunmayan kocaman kadınlar oldu. Biz daha saldırgan olacağız. Kimsenin kuyruğuna basmaktan çekinmeyeceğiz. Ve seyirciler de bizden yana olacak. Hem sonra senin de belirttiğin benzer programlar nihayetinde çok iyi izleyici sayılarına ulaştı.''
''Eh ama yeni yayınların kararını veren kişinin ben olmadığımı biliyorsun.''
''Ama program senin yöneticisi olduğun haber bültenleriyle paralel gideceğinden konuyla ilgili senin fikrin mutlaka dikkate alınacaktır. Kattane'yi ile konuş.''
Montanari yorgun bir gülümseme takındı. ''Bu gecenin bedeli bu öyle değil mi? Genel müdüre senin projeni savunmak.''
''Ona projemi anlatmak, destekle beni.''
''Onu yarın sabah göreceğim.'' Montanari esneyerek saatine baktı ve ekledi. ''Düzelteyim. Bu sabah. Tanrım, neredeyse sabah olmuş ve ben hiç uyumadım.''
Greta Alfieri yataktan kalkıp giyinmeye başladı.
''Burada kalmayacak mısın?''
''Belki bir dahaki sefere.''
Montanari kafasını sallayıp gülerek konuştu. ''Resmen statünü yükseltmeye çalışıyorsun. İticisin ve fahişesin. Sesinde en ufak bir ayıplama yoktu. Bu meslekte hepimiz kendi tarzımızda biraz öyle değil miyiz? Tamam, Katanay ile projen hakkında konuşacağım ve onu ikna etmeye çalışacağım. Greta Montanari'nin çektiği yere saçılmış fotoğraflara bakarak kapıya yöneldi. Koleksiyonun geniş mi? Hiç de azımsanacak gibi değil. Yeni yüzler, yani yüzler derken lafın gelişi, bazıları genel evlerden tanımadığım kadınlar. Geri kalanı ise senin gibi ünlü olmak üzere olanlar. Greta eğilip yerden son çekilen fotoğrafını aldı. Bu bende kalsın. Montanari karşı çıktı. Yok, onu alma. O benim için en önemli olanı. Greta Alfieri çoktan dışarı çıkmak üzereydi. Kapıdan başını uzattı ve şöyle dedi. Sen Katanay ile konuş. Ondan sonra sana fotoğrafı iade edeceğim ve başkalarını çekmek için de vaktimiz olacak. Biraz sonra arabasında direksiyonun başındaydı. Greta akşam araba kullanmayı severdi. Bu onda güçlü olduğu hissini uyandırırdı. Kendini şehrin hakimi gibi hissederdi. Birçok defa nereye gideceğini bilmeden hislerinin onu sürüklemesine izin vererek sürdüğü olmuştu. Beklenmedik bir şekilde telefonu çalmaya başladı. Arayan kanalın redaksiyon bölümünden gece nöbetindeki Eugenio Neri'ydi. Greta, sekreter çıkacak diye düşünmüştüm. Önemli bir şey mi var? Hayır sanmam ama asla bilinmez. Belki işin içinden ilginç bir şeyler çıkabilir. Bir cinayet söz konusu. Bir kadın kendi evinde öldürülmüş. Tek bildiğim bu mu yani? Bilgi alması için olay yerine birini göndermeyi düşünüyordum. Sonra yarın sabah sen inceleyip özel bir haber yapılmalı mı, yoksa basit bir haber olarak mı verilmeli, karar verirsin diye düşündüm. Greta'nın uykusu yoktu, ayrıca eve gitmek de istemiyordu. Ben giderim, bana adresi ver dedi. Kısa sürede olay yerine vardı. Şehir merkezine yakın bölgelerde bulunan birçok diğer yapıya benzeyen bir binaydı burası. Giriş kapısının önüne park etmiş polis arabalarının dönen mavi lambaları binanın yüzeyinde büyük ve garip gölgeler yaratıyordu. İki polis tarafından girişin yasaklandığı büyük bina kapısının önünde küçük bir grup insan vardı ve Greta bunların arasında basılı işlerden bir mesai arkadaşının olduğunu gördü. Arabasını karşı kaldırımın önüne park etti ama inmedi. İşine yarayacak bilgiler alabileceğini umduğu birilerinin gelmesini bekleyerek direksiyonda oturmaya devam etti. Ne de olsa gün içi haberleri için önünde oldukça fazla zaman vardı. Birkaç dakika sonra sabrı beklenenden daha fazlasıyla ödüllendirildi. Binadan bir polis memuru çıktı ve hızlı adımlarla görev aracına doğru ilerledi. İkisinin bakışları bir an için kesişti. Adam arabanın camına doğru eğilerek sürücü koltuğundaki mesai arkadaşıyla kısa bir şeyler konuştu. Sonra kendisini izleyen kimse olmadığından emin olmak için etrafı kontrol etti. Ve Greta Alfieri'ye kafasıyla hızlıca bir işaret yaparak acele etmeden yan sokağa doğru yöneldi. Greta motoru çalıştırmadan önce adamın köşeyi dönüp gözden kaybolmasını bekledi. Sonra arabayı yavaşça ters tarafa doğru sürüp tenha bir yerden dönerek biraz önce polis memurunun gözden kaybolduğu sokağa girdi. Adama yetiştiğinde kaldırıma yanaştı ve memur hızla arabaya bindi. Hiçbir girizgah yapmadan konuşmaya başladı. Maktul bir kadın, Adriana Maggesi, 28 yaşında, apartmanın 5. katındaki bir dairede yalnız yaşıyormuş. Zarf açacağıyla öldürülmüş. Hem de inanılmayacak kadar çok sayıda darbeyle. Gerçekten de vahşet yüklü bir cinayet. İlginç, şehirde yeni bir canavarımız mı var yani? Belki, haydi uzaklaşalım buradan. Bizi birlikte görmelerini istemiyorum. Adriana Maggesi. Greta Alfieri arabayı hareket ettirip hızlı bir U dönüşü yaptı. İsim tanıdık değil. Eğer öğrenmek istediğim buysa ünlüler dünyasından değil, resmi belgelerde memur olarak kayıtlı dedi ve sırıtarak ekledi. Politikacı ya da ünlü sanatçılardan biriyle gizli bir ilişkisi yoksa ünlü olamamış olması da çok doğal. Güzel bir kadın mıymış?
Evet, gerçekten de çok güzelmiş. Yukarı çıkıp bir göz atmamı sağlayabilir misin?
Lafını bile etme. Olayları kontrol altında tutmak için Sensi hemen olay yerine damladı. Senin ziyaretinin hoşuna gideceğini pek sanmıyorum.
Sensi mi? O kadar önemli bir olay mı yani bu?
Adam kayıtsızca omuzlarını kaldırdı. Greta konuşmaya devam etti.
Öyle bile olsa bana pek de birinci sayfa haberiymiş gibi gelmiyor. Bu lanet şehirde kendi evinde öldürülmüş bir kadın halkın pek de ilgisini çekmez.
Bu senin düşüncen. Ama bir şey var ki bunun düşünceni yarın akşama kadar değiştireceğine eminim.
Katille mi ilgili? Kim olduğunu biliyor musunuz? Onu yakaladınız mı?
Adamın yüzünü kötü bir gülümseme kapladı. İlk önce bir konuya açıklık getirmemiz gerek benim sevgili tatlı gazeteciğim.
Ne diyeceğini biliyorum ama sana tembih ederim ki...
Adam onun lafını bitirmesine izin vermedi. Geçen ay size birçok iyi bilgi sağladım. Karşılığında bana 3 kuruş para verip bir araba dolusu güzel laf ettiniz. İyi, bu güzel laflar umurumda bile değil. Beni para daha çok ilgilendiriyor. Eğer bilgi önemliyse ve bunu size iletmek için kellemi tehlikeye atıyorsam, bunun karşılığı düzgün ödenmeli.
Neler olduğunu biliyorum ve inan bana bundan dolayı çok sinirlendim. Masamı bile yumrukladım. Sorun çözüldü, artık böyle bir şey yok. Eğer vereceğim bilgi değerliyse sana garanti ederim ki karşılığını fazlasıyla alacaksın.
Adam bir an düşünür gibi gözüktü. Sana inanmak istiyorum. Ama bu defa problem çıkmasa iyi olur. Aksi takdirde bundan sonra haberleri ansadan almak zorunda kalacaksın.
Sakin ol, tamam. Karşılığını alacaksın dedim, şimdi konuş.
Bahsettiğim şey şu.
İkinci gün, sabah. Klaps her zamanki gibi güzel bir sabaha uyandı ve kahvaltı etmek üzere evinden birkaç metre uzaktaki kafeye yöneldi. Bahar'ın serin havası nefes almayı kolaylaştırıyordu. Kendini daha hafif ve enerji dolu hissetti. Tasmalı kocaman köpeği de kendisine doğru gelen adamı inceledi. Köpek zarif ve asil tavırlı sahibinin yanında sakin bir şekilde yürüyordu. Köpeğin siyah parlak pelerininin altındaki iri kaslarının ne kadar güçlü olduğu anlaşılıyordu. Yarış öncesi kaslarını ısıtan bir koşucu gibi görünüyordu. Yarış köpeğiydi. Koşu yarışı köpeği. Etrafta bunlardan çok yoktu.
Klaps adamın selamına karşılık verip caddeyi geçerek yanına gitti. Hey, sakin ol bakalım Boris.
Kendince yeni arkadaşını tanımak için nasıl da sabırsızlandığını anlatmaya çalışıyor. Onu almaya ne zaman gideceksiniz?
Belki önümüzdeki hafta. Artık 2 aylık oldu. Ama bu delilikten pişman olacağıma eminim dedi Klaps köpeğin büyük başını okşarken.
Bu hareketi yaparken kendini içinde bir sıcaklık hissetmeye zorluyordu. Boris yanına oturdu ve sakin bir şekilde etrafını izlemeye başladı.
Birisini bulabildiniz mi sonunda diye sordu Boris'in sahibi.
Nasıl? Ah evet, ona Brando diyeceğim. Kılıç demek ya da Marlon Brando gibi de olabilir. Sert ve büyüleyici.
Güçlü bir köpek için güzel bir isim. Böylece şehirde 2 koşucu köpeğimiz olacak. Ona sevginizi hissettirin. Dünyada daha sadık ve cömert başka bir dost olamaz.
Adam yanında köpeğiyle oradan uzaklaşırken Klaps onu izledi. Kendisini de böyle yanında Brando'yla gezinirken hayal etmeye çalıştı. Ama bu his gerçeküstü bir rahatsızlık içinde hissetmesinden başka bir işe yaramadı. Kendini 42 yaşından daha çökmüş gibi hissetti. Bu Mercedes'i almasından sonra yaptığı 2. aptallıktı. Eve döndüğünde yeni bir mesaj olduğunu haber veren telesekreterinin ışığının yanıp söndüğünü hemen fark etti. Profesör Montero beyaz sakalını sıvazlayarak Adli Tıp Enstitüsü yönetici koltuğuna daha rahat yerleşti. 15 yıldan fazla bir süredir bu görevdeydi ve otopsi masasında elinden sayısız kadavra geçmişti. Ünlü hiç tanınmamış, sonuna kadar hayatının tadını çıkarmış ya da hep acı çekmek zorunda kalmış insanlar. Ve artık ölüm merak uyandıran farklı durumlar dışında onu hiç heyecanlandırmıyordu.
ki farklı bir şeyler de her geçen gün daha seyrek oluyordu. Adriana Maggezi vakası da pek farklı sayılmazdı. Mantero için çok sıradan bir durumdu ve birkaç gün içinde unutulacaktı. Ama buna rağmen telefonda Komiser Sensi ile konuşurken bir an için tüm dikkatiyle konuya yoğunlaştı.
''Sonuçlandı mı?'' diye sordu Sensi. ''Ölüm kesin olarak dün gece 21.45 ve 22.15 saatleri arasında gerçekleşmiş. Ölüm nedeni kesici çelik bir aletle göğüs ve karına alınan çok sayıdaki darbenin sebep olduğu lezyonlar. Bunlar delik ve kesiklerden oluşuyor, toplam 18 adet. Ölüme sebep olanlar ise hepsi göğse isabet eden ilk 6 darbe. Bunların sonrasında gelen 12 darbe esnasında maktul çoktan ölüymüş. İç organlarda meydana gelen lezyonlar önem sırasına göre şöyle. Perikardiyal kesenin ve sol karıncığın yırtılması.
''Bu ayrıntıları bir kenara bırakın profesör.'' diyerek sözünü kesti Sensi. ''Bunları raporda okuyacağım nasılsa.''
''Nasıl isterseniz, tüm lezyonlara sebep olan silah hiç şüphesiz hangi bulguydu bakalım?'' ''Evet, D bulgusu, yani cinayet sonrasında kurbanın vücuduna batırılmış olarak bulunan zarf açacağı. Tanrım onu bu şekilde zarf açacağı olarak adlandırınca insanın gülesi geliyor. Çünkü gerçek bir bıçak gibi ince ve keskin, ölümcül bir silahın ta kendisi. İlginç olansa ki aslında silahı nereye saplayıp bıraktığını görünce bu beni pek şaşırtmadı.'' Zarf açacağının kadının ölümünden sadece kısa bir süre sonra vücuduna sokulmuş olması.
Biraz daha açık olur musunuz?
Otopsi sonrası varılan biyolojik bulgular kronometrik bir doğruluk vermezler. Yani benim söyleyebileceğim ölümden 10 ya da 30 dakika sonra oldu.
Mantero konuşmasına kısa bir ara verdikten sonra devam etti.
Bir şey daha var. Maktul hayattayken kesikler dışında bir darbe daha almış. Kör bir cismin neden olduğu kafa derisinin sağ oksipital bölgesinde büyük ve çürümüş bir yırtık. Ezilmenin etkisiyle dokuların üstünde bir dizi parçası kalmış olan kalın ve camdan bir cisim.
Bir konyak şişesiydi. Normalden oldukça sert bir vuruş kurbanın bilincini kaybetmesine sebep olabilir mi?
Bu mümkün.
Sensi bir süre sessiz kaldı.
''Profesör, siz suç mekaniğinin ne olabileceğiyle ilgili bir fikir edinebildiniz mi?'' ''Göğüs ve karındaki yaraların açıları dikkate alındığında bir sonuca varılabileceğini düşünüyorum.''
''Devam edin profesör.''
''Kurbanın katili arkası dönüktü. Belki de ondan kaçıyordu. Konyak şişesiyle kafasına aldığı darbeyle birlikte kendinden geçerek yere düştü.'' Böylelikle katil üstüne atlayarak onu zarf açacağıyla defalarca bıçakladı. İlk başta büyük bir güçle göğsünü hedef alırken daha sonra...
Sensi adamın sözünü kesti. ''Bir saniye, maktulün yerde baygın olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?''
''Çünkü kendini savunmamış, ellerinde bunun aksini gösterecek herhangi bir yara izi yok.'' Bunun yanında tırnaklarında katile ait deri, saç, lif ya da herhangi başka bir şey de bulunamadı. Hiçbir şey. Sonuç olarak karşı koymamış. Ölümcül darbeleri aldığı esnada ya baygınmış ya da bilinci yarı açıkmış.
Ya da korkudan paralize olmuş olabilir.
Buna pek ihtimal vermiyorum. Ölümcül darbeler alan bir kişi korkudan paralize olmaz. Genellikle neredeyse otomatik gerçekleşen bir refleksle eller yüzün önüne gelerek kalkan olmaya çalışır. Ama söyleyin lütfen, kurbanın bilincinin yerinde olup olmadığını bilmek bu kadar önemli mi?
Bilmiyorum, büyük olasılıkla değil. Siz lütfen devam edin profesör.
İyi. Kurban yerde, katil onu birbirini izleyen darbelerle 6 defa göğsünden bıçaklıyor. 7. darbeden itibaren artık karşısında bir ceset var. Karnını da hedef alarak 11 defa daha bıçaklıyor. Bedeni birkaç metre sürükleyerek odanın ortasına doğru taşıyor. Yerdeki kan izleri çok net bir şekilde bunu kanıtlıyor ve orada kurbanı soyuyor. Kadının gömleği ve sütyeni yırtılmış, külotu da öyle, eteği kalçasına kadar sıvanmış. Kafanızda beliren soruya cevap vereyim. Kurbanın öldükten sonra soyulduğundan şüphe yok.
Çünkü elbiselerin üstündeki kesiklerle vücuttakiler karşılaştırıldığında hepsi birbirini tutuyor. Ve şimdi son harekete geçelim.
Zarf açacağı.
Aynen öyle. Tam anlamıyla küçük düşüren ve hakir gören bir hareket. Büyük bir dikkatle, hatta kelime duruma pek uygun olmasa da hassasiyetle, belki yolunu bulduğundan emin olmak ya da sadece sadist bir zevk için kadının vajinasına zarf açacağını sokup kalın bağırsağa kadar itiyor ve adamlarınızın onu bulduğu şekilde orada bırakıyor.
Birkaç saniye kimse konuşmadı. İlk konuşmaya başlayan Sensi oldu, sesi gergindi.
Cinsel ilişki izine rastladınız mı?
Hayır, kadının son birkaç saat boyunca cinsel ilişkide bulunmadığını söyleyebilirim.
Yani sperm kalıntısı yok, öyle mi?
Hayır, onun vücudunda yok, ne içinde ne dışında.
Sensi neredeyse kendi kendine konuştu.
Evde de yok, adli tıp olmadığını belirtti. Peki öncesinde dayak olduğuna dair izlere rastladınız mı?
Hayır.
Alkol almış mı?
Ölçüm yaptık, normal sınırlarda çıktı. İçki içmemiş.
Herhangi bir ilaç ya da madde?
Hayır diyebilirim, herhangi bir ize rastlamadım. Ama kesin bir şey söylemek için tahlil sonuçlarını beklemek gerek.
Herhangi bir hastalığı var mıymış?
Genç ve sağlıklı bir kadın, bedensel açıdan da mükemmel bir durumda. Bulduğum tek patoloji yumurtalıklarında bir kist. Büyük ihtimalle bunun varlığından bile haberi yoktu.
Akşam yemeği yemiş mi?
Saat 8 sularında çok hafif bir yemek yemiş. Salata ve mısır. Belki de diyet yapıyordu.
Mantero saatine ve ajandasındaki günlük işlerine baktı.
Başka bir şey yoksa Bay Sensi?
Hayır, şu an için bunların yeterli olduğunu düşünüyorum.
Size en kısa zamanda tam laboratuvar raporunu ileteceğim.
Gözünüze yeni bir şey çarpacak olursa?
Size hemen bilgi veririm Bay Sensi. İyi çalışmalar.
Profesör Mantero konuşmayı bitirdi ve Adriana Maggesi'yi hemen unutmaya başladı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.